Ayrım 22, Regan'ın Köpekleri, Henning Mankell, sayfa 300. Lipman gözlüklerini çıkararak çayına biraz süt koydu. ''Ben yalnızca sizi düşünüyorum Bay Wallander'' dedi. ''Günümüzde ve çağımızda insan ne kadar az şey bilirse o kadar güvende olur.'' ''Ben Letonya'ya gittim.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Oranın nasıl bir yer olduğunu ve insanların sürekli gözetlenmesinin ne anlama geldiğini biliyorum. Ama artık Riga'da değil, İsveç'teyiz.'' Lipman düşünceli bir tavırla başını salladı. ''Haklı olabilirsiniz.'' dedi. ''Galiba ben yaşlı olduğum için durumun nasıl değiştiğini algılamakta zorlanıyorum.'' ''Fidanlık'' dedi Wallander ona yardım etmeye çalışarak. ''Onların her zaman şimdiki gibi olmadıklarını sanmıyorum.''
1941 yılının sonbaharında İsveç'e geldim dedi Lipman çayını karıştırırken. O zamanlar çok gençtim ve bir sanatçı hem de çok büyük bir sanatçı olmak için yanıp tutuşuyordum. O sabah şafak sökerken hava çok soğuktu ve bizler Gotland kıyılarına yaklaştığımızı görmüştük. O sırada teknenin su almaya başlamış olmasına, teknedeki arkadaşlarımdan bazılarının çok hastalanmasına rağmen bizler yine de başardığımızı düşünüyorduk. Aç ve perişan bir haldeydik. İçimizden birkaç kişi verem olmuştu. Ama her şeye karşın gün ağarmasıyla birlikte havanın ne denli soğuduğunu unutmama olanak yok. Mart'ın başıydı ve ben özgürlüğün sembolü olarak İsveç kıyılarının resmini yapmaya karar vermiştim. Bana İsveç o günlerde cennetin kapısı gibi geliyordu. İnsanın iliklerine işleyen dondurucu bir soğuk vardı ve sisin altında birkaç tane kaya görebiliyorduk. Ne var ki istediğim resmi hiçbir zaman yapamadım. Onun yerine bahçıvan oldum. Şimdi de yaşamımı İsveç firmalarına dekoratif bitkiler önererek kazanıyorum. İnsanların, özellikle yeni bilgi teknolojisinde çalışanların cihazlarını bitkilerin arasına gizlemek için nasıl çırpındıklarına tanık oldum. Cennetin resmini asla yapmayacağım. Onu görmekle yetineceğim. Cennetin tıpkı cehennemde olduğu gibi birçok kapısı olduğunu öğrendim. İnsan bu kapıları ayırt edebilmeli, yoksa yok olurlar.
Ve binbaşı Liepa bu işin nasıl yapılacağını biliyordu, öyle mi?
Lipman Wallander'in binbaşının adını söylemesi karşısında herhangi bir tepki göstermemişti.
''Binbaşı Liepa kapıların neye benzediğini biliyordu.'' dedi. ''Ama bu yüzden ölmedi. Kapılardan kimlerin girip çıktığını gördüğü için öldü. İnsanlar aydınlıktan korkarlar. Çünkü aydınlık Binbaşı Liepa gibi kişilerin her şeyi görmesine neden olur.''
Wallander Lipman'ın oldukça dindar biri olduğunu düşünmeye başladı. İlk 10 yıl boyunca 1950'lerin ortalarına dek bir gün ana vatanıma geri döneceğimi düşünüp durmuştum. Sonra da bitmek tükenmek bilmeyen 1960'larla 1970'ler geldiğinde umutlarım da tükendi. Sadece sürgünde yaşayan Letonyalılar, yalnızca çok yaşlılar ve çok gençler. Gerçekten çok çılgın Letonyalılar dünyanın değişeceğinin ve bir gün ülkelerine geri döneceklerinin düşünü kurup duruyorlar. Dramatik bir dönüm noktasına gelineceğine inanıyorlar. Ama ben bu trajedinin hiçbir zaman sona ereceğine inanmıyordum. Ne var ki her şey birden değişmeye başladı. Ülkemizden iyimser ve gizemli haberler gelmeye başladı. Dev Sovyetler Birliği'nin çökmeye başladığına tanık olduk. Düşünü kurmaktan korktuğumuz şey oluyor muydu acaba? Bu sorunun yanıtını hala bilemiyoruz. Yeniden özgürlüğümüzün elimizden alınmasından korkuyoruz. Sovyetler Birliği zayıfladı ama her an kendini yeniden toparlayıp eski haline dönebilir. Elimizde fazla zaman yok. Binbaşı Liepa bunun farkındaydı ve bu da onun ölümüne neden oldu. ''Bizler diyorsunuz'' dedi Wallander. ''Bizler de kim?''
''İsveç'te yaşayan tüm Letonyalılar bir örgüte bağlıdır.'' diye karşılık verdi Lipman. ''Kaybettiğimiz ana vatanımızı kurtarmak amacıyla hepimiz birçok örgüte katıldık. Kültürlerine sahip çıkmaları, yaşam düzeylerini düzeltebilmeleri için vatandaşlarımıza yardım etmeye çalıştık. Yardım çığlıklarına kulak verdik ve onlara elimizden geldiğince yardım ettik.'' Unutulmamak için her şeyi yaptık. Sürgündeki bu örgütler geride bıraktığımız kentlerle köyleri simgeliyordu.
Pizzacının camlı kapısı açıldı ve içeriye bir adam girdi. Lipman buna hemen bir tepki gösterdi. Wallander adı Elmberg olan ve bir benzin istasyonu işleten bu adamı tanıyordu. ''Korkmanıza gerek yok.'' dedi. ''Bu adam doğduğu günden beri bir sineğe bile zarar vermemiştir. Onun Letonya'nın varlığından bile haberi olduğunu sanmıyorum. Bir benzin istasyonu işletiyor.''
''Bay Baliyepa yardım çığlıkları atıyor.'' dedi Lipman. ''Sizin oraya gitmenizi istiyor. Yardımınıza ihtiyacı var.''
Cebinden bir zarf çıkardı.
''Bay Baliyepa'dan.'' dedi. ''Size göndermiş.''
Wallander zarfı aldı, zarf kapalı değildi, içindeki ince kağıdı özenle çıkardı, acelesi varmışçasına mektubu kurşun kalemle yazmıştı.
''Bir rapor, bir de koruyucu var.'' diye yazmıştı ama galiba nerede olduğunu tek başıma bulamayacağım. ''Kocama güvendiğiniz gibi karşınızdaki kişiye de güvenin, Bayiba.''
''Riga'ya gelmeniz için gerekli olan her şeyi sağlayabiliriz.'' dedi Lipman. Wallander mektubu bir kenara koyarken, ''Beni görünmez biri yapabilir misiniz?''
''Görünmez biri mi?
Riga'ya gideceksen bambaşka biri gibi gitmeliyim. Bunu nasıl becereceksiniz? Güvende olacağımı nasıl garanti edeceksiniz?''
''Bizlere güvenmek zorundasınız Bay Wallander ama fazla zamanımız yok.''
Wallander Lipman'ın sabırsızlandığını anladı. Çevresinde olup bitenlerin gerçek olmadığına ikna etmeye çalışıyordu kendini. Ama öte yandan da her şeyin gerçek olduğunun farkındaydı. Bay Baliyepa diğerleri gibi yardım çığlıkları atıyordu ve bu çığlıklara karşılık vermek zorundaydı.
''Perşembe gününden itibaren izinliyim.'' dedi Wallander. ''İş yerime Alplere kayak yapmaya gideceğimi söyledim. İşimden yalnızca bir hafta uzak kalabilirim.''
Lipman çay fincanını kenara itti. Yüzündeki üzgün ve çaresiz ifade yerini somut bir kararlılığa bırakmıştı.
''Bu harika bir fikir.'' dedi. ''İsveçli bir polisin Alplere kaymaya gitmesinden daha doğal ne olabilir? Nasıl gideceksiniz?''
''Sassnitz yoluyla, sonra da arabayla eski Doğu Almanya'dan geçeceğim.''
''Hangi otelde kalacaksınız?''
''Bilmiyorum.''
''Ama kayak yapmasını biliyorsunuz değil mi?''
''Evet.'' Lipman derin düşüncelere daldı. Wallander garsonu çağırarak bir kahve istedi. Wallander ona bir çay daha içmek isteyip istemediğini sorduğunda, Lipman boş gözlerle başını hayır anlamında salladı. Bir süre sonra gözlüklerini çıkararak gömleğinin koluyla temizledi.
''Alplere gitme fikri harika.'' dedi ''ama gerekli düzenlemeleri yapabilmem için biraz zamana ihtiyacım var. Yarın akşam size biri telefon ederek ertesi sabah Trelleborg'dan hangi feribota binmeniz gerektiğini söyleyecek. Ne yaparsanız yapın ama kayaklarınızı da yanınıza almayı sakın unutmayın. Alplere gidecekmişçesine hazırlanın.''
''Letonya'ya nasıl girebileceğim?''
''Feribotta ihtiyacınız olan her şeyi öğreneceksiniz. Sizinle bağlantı kurulacak. Bizlere güvenmek zorundasınız.''
''Önerinizi kabul edeceğimden emin değilim. Bana garanti vermelisiniz.''
''Bizim yaşadığımız dünyada garanti diye bir şey yoktur Bay Wallander. Ben size yalnızca elimizden gelen her şeyi yapacağımıza dair söz verebilirim. İsterseniz şimdi hesabı ödeyelim ve buradan çıkalım.''
Pizzacının önünde bir an için durdular. Sert bir rüzgar çıkmıştı. Joseph Lipman onunla vedalaştıktan sonra tren istasyonuna doğru hızlı adımlarla uzaklaştı. Wallander tenha sokaklarda yürüyerek evine giderken bir yandan da Bay Baliyepa'nın yazdığı mektubu düşünüyordu. Köpekler Bayba'nın peşinde diye geçirdiği içinden. Bayba korkuyor ve kaygılanıyor. Albaylar da binbaşının raporunu bir yerde sakladığını düşünüyor olmalı. Wallander birden kaybedecek zamanı olmadığını fark etti. Korkmaya ya da yeniden düşünmeye zamanı yoktu artık. Bay Baliyepa'nın yardım çığlıklarına yanıt vermek zorundaydı. Ertesi gün yolculuk hazırlıklarıyla geçti. Akşam 6'yı biraz geçe bir kadın telefon ederek ertesi sabah 5.30'da kalkacak feribotta yerinin ayrıldığını haber verdi. Kadın kendini Lipman Seyahat Acentesi'nden bir görevli diye tanıtmıştı. Gece yarısı yattı, uykuya dalmadan önce her şeyin nedenli çılgınca olduğunu düşünüyordu. Başarısızlıkla sonuçlanacağı kesin olan bir olayın içine atmıştı kendini. Ama öte yandan Bay Baliyepa'nın yardım çığlıkları gerçekti ve bu çığlıkları duymazdan gelmesi de olanaksızdı. Ertesi sabah Trelleborg rıhtımına arabayla gitti. Pasaport kontrol polislerinden biri el sallayarak nereye gittiğini sordu.
Alplere diye karşılık verdi Wallander.
Çok şanslısın. İşten bir süre uzaklaşmak insana iyi geliyor.
Evet, hepimizin zaman zaman bunu yapması gerek.
İşteki kaosa bir gün daha dayanamayacaktım.
Birkaç gün polis olduğunu unutacağın için çok şanslısın.
Haklısın diye karşılık verdi Wallander ama bunların hiçbirinin de doğru olmadığını biliyordu. En zor görevle karşı karşıyaydı. Üstelik bu görevin ne olduğunu da tam olarak bilmiyordu. Gökyüzü bulutlarla kaplıydı. Feribot rıhtımdan uzaklaşırken güverteye çıktı. Açık denizde ilerlerken soğuktan ürperdi. İsveç kıyılarından uzaklaşmaya başlamışlardı. 50'li yaşlarında gözleri şiş, tıknazca bir adam yanına yaklaşıp adının Preuss olduğunu söylediğinde Wallander kafeteryada kahvaltı ediyordu. Preuss, Lippmann'ın talimatlarını bir kağıda yazmış ve yolculuğun geri kalan bölümünde kullanacağı yeni kimliğini hazırlamıştı.
''Haydi gelin güvertede biraz dolaşalım.'' diye önerdi Preuss.
Wallander'in Riga'ya döndüğü gün Baltık Denizi'nde yoğun bir sis vardı.
15. bölüm. Sınır artık uzaklarda kalmıştı. Bununla birlikte Wallander sınırı göğsünün hemen altında hissediyor, güçlükle soluk alıyordu. Korkuyordu. Letonya sınırından içeri ilk adımını atarken aklına Dante'nin şu sözleri gelmişti. ''Bütün umutlarını geride bırak. İçeri girmekten başka çaren yok. Buradan kimse geri dönemez. En azından İsveç polisi buradan sağ çıkamaz.''
Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Preuss onunla temasa geçtiğinden beri yanından ayrılmamıştı. Ama Wallander gibi kaygılı değildi. Karanlığın içinde Wallander düzensiz ve hızlı soluklarını duyabiliyordu.
''Beklemeliyiz.'' diye fısıldadı Preuss anlaşılması güç Almancasıyla. ''Warten, warten.''
Wallander İngilizce konuşmayan birini yanına verdikleri için çok öfkelenmişti. Joseph Lippmann'ın ne düşündüğünü merak etti. Birkaç İngilizce sözcüğü bir araya getirmekte zorlanan İsveç polisinin akıcı bir Almanca konuştuğunu mu sanıyordu acaba? Wallander her şeyi bir yana bırakıp ülkesine dönmeyi ciddi ciddi düşünmeye başlamıştı. Çok uzun zamandan beri sürgünde yaşayan bu Letonyalıların gerçekle olan tüm bağlarını yitirdiklerini düşünüyordu. Karmaşık duygular içindeydi. Yanındaki şu sıska kısa boylu, yüzünde yara izi olan Preuss, Wallander'i nasıl yüreklendirebilecek ve Letonya'ya sahte bir kimlikle girmesini nasıl başarabilecekti? Feribot'un kafeteryasında birden karşısına çıkan bu Preuss hakkında ne biliyordu? Sürgünde yaşayan bir Letonya vatandaşı olmasının ve büyük olasılıkla da Almanya'da Kiel kentinde eski para alıp sattığı dışında bir şey bilmiyordu. Hem de hiçbir şey. Ancak içinden bir ses yolculuğa devam etmesini söylüyordu. Yanındaki koltukta oturan Preuss yol boyunca uyuklamıştı. Wallander de Preuss'un verdiği yol haritasından izledikleri rotayı anlamaya çalışıyordu. Eski Doğu Almanya'dan geçerek doğuya doğru gidiyorlardı. Saat 17'de Polonya sınırına 5 kilometre kalmıştı. Wallander arabayı çok eski bir çiftlik evinin önünde durdurdu. Karşısına çıkan adam da Letonyalıydı ama İngilizcesi çok iyiydi. Adam Wallander'e geri gelinceye dek arabasıyla ilgileneceğine söz verdi. Hava kararıncaya kadar beklediler, sonra da ormandan geçerek sınıra ulaştılar ve ilk görünmeyen noktadan Riga'ya uzanan yola saptılar. Wallander'in adını anında unuttuğu bir kasabadan Yannick adında bir adam onları eski püskü kamyonuna aldı. Adam nezle olduğundan sürekli aksırıp duruyordu. Yol oldukça bozuktu. Wallander adamdan nezle kapmaktan çok korkuyordu. Karnı da çok acıkmıştı. Ama yalnızca soğuk domuz pirzolasıyla Polonya'nın iç taraflarındaki bir yerde bulunan buz gibi bir ev çıkmıştı karşısına. Çok yavaş ilerliyorlardı. Genellikle ya geceleri ya da şafak sökmeden yollarına devam ediyorlardı. Preuss'un neden bu denli dikkatli olduğunu anlamaya çalışıyordu. Artık Polonya'da olduklarına göre korkacak ne vardı ki? Preuss hiçbir açıklama yapmamıştı. Aslında Wallander'in söylediklerinin büyük bir bölümünü anlamıyordu ve Polonyalı adam da aksırık tıksırıklarının arasında savaş yıllarından kalmış İngilizce bir şarkıyı mırıldanıyordu. Litvanya sınırına geldiklerinde Wallander adamın söylediği "Yeniden buluşacağız" adlı şarkıdan artık iyice nefret etmeye başlamıştı. Polonya'da değil, Rusya'nın göbeğinde bir yerde de olabilirdi. Ya da Çekoslovakya veya Bulgaristan'da. Tüm yön kavramını yitirmişti. Artık İsveç'in nerede olduğunu bile hatırlamıyordu. Kamyon yolculuğu boyunca her şey ona gerçek dışı gelmeye başlamıştı. Litvanya'da bir dizi otobüs yolculuğu yapmışlardı ve otobüslerin hiçbirinin freni doğru dürüst tutmuyordu. Proş'la feribotla tanıştığından bu yana 4 gün geçmişti. Yoğun çam kokan bir ormanın ortasındaydılar. Letonya sınırına çok yaklaşmışlardı. "Varten!" diye yineledi Preuss. Wallander onun sözünü dinleyerek bir ağaç kovuğuna oturup beklemeye koyuldu. Çok üşüyordu ve kendini hiç de iyi hissetmiyordu. "Riga'ya varmadan Zatürre'ye yakalanacağım" diye geçirdi içinden. "Yaşamım boyunca yaptığım en aptalca hata bu. Letonya ormanlarında bir ağaç kovuğunda oturan orta yaşlı bir İsveç polisi. Bundan daha saçma sapan bir şey olabilir mi?" Değer yargılarını yitirmiş gibi hissediyordu. Ama artık bu yolun dönüşü yoktu. Yanında biri olmadan geriye dönmesi söz konusu bile değildi. Geri zekalı Lipman'ın yanına verdiği bu şaşkın Preuss'tan başka kimsesi yoktu ve Riga'ya ulaşıncaya dek de yola devam etmekten başka çaresi yoktu. Preuss feribot İsveç kıyı şeridinden uzaklaşırken kafeteryada kahvesini içen Wallander'in yanına gelip kendini tanıtmıştı. Soğuk rüzgarın altında güverteye çıkmışlardı. Preuss'un yanında Lipman'ın yazdığı bir mektup vardı. Wallander mektubu okuyunca bu kez kendisine yeni bir kimlik verildiğini görmüştü. Bundan böyle Bay Eckers değil, Bay Hegel olacaktı adı. Bay Gottfried Hegel, müzik ve güzel sanatlar kitaplarının tanıtımını yapan Alman bir satış temsilcisiydi. Sanki dünyanın en olağan işiymişçesine Preuss ona içinde Wallander'in resmi olan Alman pasaportunu uzattığında şaşkınlıktan neredeyse küçük dilini yutacaktı. Pasaporttaki fotoğrafını birkaç yıl önce Linda çekmişti ama Lipman'ın bu fotoğrafı nereden bulduğunu bilmiyordu. Artık Bay H geldi ve Preuss'un sözlerinden İsveç pasaportunu şimdilik ona vermesi gerektiğini anlamıştı. Wallander bunun çılgınca bir davranış olduğunu bile bile pasaportunu Preuss'a uzattı. Yeni kimliğini kullanmaya başladığından bu yana 4 gün geçmişti. Preuss bir ağaca tırmandı. Wallander karanlıkta yalnızca onun yüzünü görebiliyordu. Doğuyu gözetliyor gibiydi. Saat gece yarısını birkaç dakika geçiyordu. Preuss birden elini kaldırarak heyecanla doğuyu işaret etti. Wallander'in Preuss'u görebilmesi için ağacın dallarına bir gaz lambası asmışlardı. Wallander yerinden kalkarak Preuss'un işaret ettiği tarafa baktı. Her an sönecekmiş gibi yanıp sönen bir ışığın kendilerine doğru yaklaştığını gördüler. Preuss fısıldadı. "Gehen, schnell nun, gehen." Dipnot çevirinin notu "yürü, çabuk, haydi yürü." Dallar ve çalılar Wallander'in yüzüne değiyordu. Son sınırdan geçiyorum herhalde diye geçirdiği için ama göğsümdeki ağrı hala geçmedi. Ormanı bir cadde gibi kesen sınıra ulaştılar. Wallander Preuss'un hemen arkasından gidiyordu. Preuss sessizliği dinleyerek ağır ağır ve dikkatli ormanın içinde ilerliyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra çamurlu bir alana ulaştılar ve bir aracın kendilerini beklediğini gördüler. Wallander aracın içindeki kişinin sigara içtiğini fark etti. Arabadan inerek elindeki fenerle onlara doğru yaklaştı. Wallander birden karşısında duran kişinin İnese olduğunu gördü. Bu bilinmezlerle dolu dünyada tanıdık birini görmenin rahatlığı ve keyfi içerisinde derin bir soluk aldı. İnese ona hafifçe gülümsedi ama Wallander ne diyeceğini kestiremedi. Preuss kemikli elini sallayarak ormanın içinde gözden kayboldu. Wallander onunla vedalaşamamıştı. "Riga'ya daha çok var," dedi İnese. "Hemen yola koyulmalıyız." Bir süre gittikten sonra arabanın lastiği patladı. Wallander lastiği değiştirdi. Arabayı bir süreliğine kullanmayı önerdi ama genç kadın hiçbir açıklama yapmadan kararlı bir şekilde başını iki yana salladı. Wallander birden ters bir şeyler olduğunu hissetti. İnese'nin canının bir şeye haydi sıkıldığı belli oluyordu. Yanında oturan Wallander genç kadının konuşmaya bile hali olmadığını görüyordu. Bayba Liepa'nın kendisini beklediğini, Upitis'in hala hapiste olduğunu ve itiraflarının gazetelerde yayınlandığını öğrenmişti. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra arka koltukta duran bidondan depoya benzin doldurmak için durduklarında ''Bu kez adım Gottfried Hegel'' dedi Wallander. ''Biliyorum'' diye karşılık verdi Inese. ''Güzel bir isim değil.'' ''Neden burada olduğumu bana söyler misin Inese? Sizlere nasıl yardım edeceğim?'' Genç kadın karşılık vermedi. Bunun yerine karnının aç olup olmadığını sorarak içinde 2 tane salamlı sandviçle 1 şişe biri olan kese kağıdını uzattı. Sonra da yola devam ettiler. Bir süre sonra Wallander uykusuna yenilerek gözlerini kapadı ama hemen sonra da Inese'nin direksiyon başında uyumasından korkarak gözlerini açtı.
22. ayrımın sonu. Sayfa 313.